Evet. Şimdi uzun bir aradan sonra tekrar bizim Yuhanna'nın ilk mektubuna sizi götürmek istiyorum. Biliyorsunuz Yuhanna birinci mektup ikinci bölümde kalmıştık. Ve ikinci bölümün ilk altı ayetiyle ilgili ruhsal içeriği birlikte anlamaya çalışmıştık. Üçüncü ayet ile altıncı ayetler arasında ki bu küçük ama içeriği çok zengin olan parçayla ilgili son açıklamaların kısa bir özetini yapacağım size. Çünkü bir bağlantı kurma imkanına kavuşmuş olursunuz bu şekilde. Üçten altıya kadar olan kesimin özetini yapacağım. Daha sonra da yedinci ayetle bugün konumuza devam edeceğiz. Şimdi hatırlarsanız değerli kardeşler, şu önemli ruhsal ilkeyi öne çıkarmaya çalışmıştım. Rabbimiz yukarıda, babanın sağında, ayakta dikilerek bizleri ne yapıyor demiştim? Savunuyor, değil mi? Bizleri savunuyor. Ama aynı zamanda da sadece Rabbimiz değil, aynı zamanda da Kutsal Ruh ne yapıyor? Araya girerek, yüreklerimizde konut kurmuş olan Kutsal Ruh da araya girerek o da bizi bu yeryüzündeki yaşamımızda ne yapıyor? Savunuyor ve savunmaya devam ediyor aracılık ederek. Bu şekilde vurgulamıştım ve haberci Pavlos bu gerçeği şu şekilde açıkça vurguluyordu. Romalılara yazılan mektubun 8. bölümünde Romalılar 8:34'te şöyle diyordu. Kim suçlu çıkaracak? Ölmüş, üstelik dirilmiş olan Mesih İsa Tanrı'nın sağındadır ve bizim için aracılık etmektedir. Demek ki savunucumuz bizlere aracı olmak için babanın sağında ne yapıyor? Oturuyor. Demek ki bende doğru olan hiçbir şey yok değerli kardeşler. Ama Rabbimiz ne yaptı? O çarmıhta gerçekleştirmiş olduğu o muhteşem olay aracılığıyla benim doğruluğum oldu. Yani doğru olan bir şey yok bende. Ben doğru değilim. Aslında doğru olan Rabbimiz İsa Mesih. Ben ona sahip olduğum için ben de onun aracılığıyla gerçekleştirmiş olduğu o muhteşem iş aracılığıyla ben de doğru sayılmış oluyorum değerli kardeşler. 2. Korintoslar 5:21'den bir ayet okumuştum sizlere. 2. Korintoslar 5:21 Tanrı günahı bilmeyen Mesih'i bizim için günah sunusu yaptı. Öyle ki Mesih sayesinde diyor Tanrı'nın doğruluğu olalım. Mesih sayesinde Tanrı'nın doğruluğu olalım. Doğru olan bir şey yok bizde. İman bile dedim aslında Tanrı'dan geliyor değil mi? Sözü duymasaydık iman etmemiz mümkün değildi. Yani beni iman etme yönünde harekete geçiren yine Tanrı'nın sözüdür. Ben 79'a Tanrı'nın sözünü duydum. İman yönünde harekete geçtim. Özlem başka bir tarihte. İsmet başka bir tarihte. Fikret başka bir tarihte değil mi? Sözü duymadan kendimiz Tanrı'yı aramadık. Hangimiz Tanrı'nın peşinden koştu? Günahlı olduğunu görüp de Tanrı'yı aramaya koyuldu. Hiçbirimiz. Tanrı'yı arayan yok. Bir tek kişi bile yok diyor. Değil mi? Doğruluk bizde yok. Ama hamdolsun ki Mesih benim için doğru oldu. Hamdolsun. Doğruluk oldu. Bundan böyle artık Adem'in çocukları olaraktan görmüyor bizi Tanrı. Ne olaraktan görüyor? Mesih İsa'da bir çocuk, bir evlat olaraktan görüyor bizi. Demek ki Adem'in çocukları değiliz aslında artık. Yeniden doğmuş olduğumuz için Mesih'e aitiz ve Mesih'in çocuklarıyız hamdolsun. Ve benim doğruluğum Tanrı'nın sağında duruyor olmasıyla, o olması nedeniyle Tanrı beni artık kesinlikle hiçbir konuda suçlu çıkarmayacaktır hamdolsun. Rabbin önünde suçlu çıkarmayacağız. Sadece bu değil tabii ki demiştim değil mi? Aynı zamanda da Kutsal Ruh da ne yapıyor? Aracı oluyor. Yine 8. bölüm 26. ayette Ruh da diyor güçsüzlüğümüzde bize yardım eder. Niçin dua etmemiz gerektiğini bilemeyiz ama ruhun kendisi sözle anlatılmaz iniltilerle bizim için aracılık eder diyor. Bakın bizim için aracılık eder 26. ayet. Ve 27. ayete baktığımız zaman ruh diyor Tanrı'nın isteği uyarınca kutsallar için aracılık eder. Görebiliyor musunuz? Değerli kardeşler Rabbimiz yukarıda bizler için aracılık ederken kutsal ruh da yeryüzünde bizler için aracılık ediyor ve anlatılmaz iniltilerle diyor. Anlatılmaz iniltilerle büyük bir istekle ne yapıyor? Bize aracı olmaya devam ediyor. O zaman şu gerçeğin altını önemli çizmiştim sizlere. Baba, oğul ve kutsal ruh arasındaki işleyişin içinde Recep de var, Hatice de var, Özlem de var, İsmet de var. Hepimiz varız. Yani baba, oğul, kutsal ruh ilişkisi içerisinde her birimiz de mevcut değerli kardeşler. Çünkü Rabbimiz ne yapıyor? Mesih İsa göksel tahtında, babanın yanında bizler için dua ediyor. Doğru mu? Bu bir. Kutsal ruh ne yapıyor? Yüreklerimizde bizler için dua ediyor araya girerek. Değil mi? Bizler güçlük çektiğimiz zaman o bize yardımcı oluyor. Araya girerekten bizi düzeltiyor ya da uyarıyor bir şekilde. Yani baba oğul ile paydaşlık içindeyken, dikkat edin burası çok önemli. Baba oğul ile paydaşlık içerisindeyken ben de kutsal ruh aracılığıyla hem oğul hem babayla paydaşlık içerisindeyim. Bu harika bir şey. Baba oğul paydaşlık içerisindeyken ben de kutsal ruh aracılığıyla hem babayla hem de oğulla paydaşlık içerisinde olabiliyorum hamdolsun. Demek ki yüreklerimize konut kurmuş olan kutsal ruhun gücü aracılığıyla Rabbimizin yaşamı her zaman ne yapması gerekiyor? Dışa yansıması gerekiyor değerli kardeşler. Bu nasıl mümkün olabiliyor? Bu kendi gücümüzle mümkün değil. Rabbin hayatını, yaşamını hayatımızda yansıtabilmenin ön koşulu ne demiştim? Önceki haftalar konuşurken kutsal ruhun yönetimi altında yaşamak demiştim. Eğer kutsal ruhun yönetimi altında hareket etmezsek adımlarımızı onun ışığında, Rabbin sözü ışığında, kutsal ruhun ışığında adımlarımızı atmazsak bizim bu hayatı yaşayabilmemizin imkanı yok. Bunun altını önemli çizmiş sizlere. Demek ki bu yeryüzünde çarpık düzen içerisinde ayakta dimdik durabilmenin ön koşulu kutsal ruh. Kutsal ruh ile olmayanı ya da mümkün olmayanı mümkün hale gelmesi sağlanıyor. Ne aracılığıyla? Kutsal ruh aracılığıyla. Bu bizi gerçekten teselli etsin değerli kardeşler. Galatyalılar 5. bölümden bir ayetle desteklemiştim. Galatyalılar 5:16'yı şöyle okumuştuk. Kutsal ruhun yönetiminde yaşayın. O zaman benliğin tutkularını asla yerine getirmesiniz. Bakın yaşayın. Nerede? Kutsal ruhta. O zaman ne oluyor? Benliğin tutkularını dışarıda tutuyorsun. Yani benliğin tutkularını dışarıda tutmak istiyorsan kutsal ruhun ve Tanrı sözünün sımsıkı sarılman gerekiyor. Ve onun ışığında adımlarınızı atman gerekiyor. Demek ki zaferli bir hayat yaşamanın ön koşulu kutsal ruhta yürümek değerli kardeşler. Demek ki biz kutsal ruhta yürüdüğümüz zaman yani Tanrı ışığında yürüdüğümüz zaman ne yapmış oluyoruz? Az önce otururken söyledim. Ben kutsal ruhun yönetimi altında adımlarımı attığımda kutsal ruhun ışığında hayatımı sürdürmeye çalıştığımda ne yapmış oluyorum o zaman? Evet, Rabbi hoşnut etmiş oluyorum. Demek ki Rabbi hoşnut edebilmenin ön koşulu kesinlikle ve kesinlikle kutsal ruhta yürümektir değerli kardeşler. Demek ki kutsal ruhta yürümek ne yapıyor? Tanrı'yı hoşnut ediyor. Amacımız da bu olması lazım zaten. Bütün her şeyde Rabbi hoşnut etmek ve İsa'dan örnek verdim. İsa Mesih de ne diyordu Yuhanna 8. bölüm 29. ayette? Çok güzel. Kendisi açık bir şekilde şunu söylüyordu. Ben her zaman diyor, bakın zaman zaman değil, kafa estikçe değil ama her zaman diyor onu hoşnut edeni yaparım. Kimi? Babayı hoşnut etmek için ne gerekiyorsa onu yaptı. 8:29 Yuhanna 8:29 sevgili İsmet. Ya demek ki bizler de Rab nasıl ki bize örnek bıraktı, değil mi? Tek model Rabbimiz İsa Mesih. O eğer babayı hoşnut etme gayreti içerisindeyse o zaman ben de Rabbimi hoşnut etme gayreti içerisinde olmam gerekiyor. Bakın 1. Selanikler 4. bölüm 1. ayet. Bununla da destekledim. Şöyle diyordu 1. Selanikler mektubu 4. bölüm 1. ayet. Kardeşler nasıl yaşamanız, Tanrı'yı nasıl hoşnut etmeniz gerektiğini bizden öğrendiniz. Bu konuda daha da ilerlemeniz için bakın hangi konuda daha da ilerlemeniz için? Rabbi hoşnut etme konusunda. Demek ki biz nasıl ilerleyeceğiz? Mesih'te ilerlerken aslında amaç, hedef Rabbi hoşnut etmek olması lazım. Demek ki Rabbi hoşnut etme konusunda ilerlemeniz için diyor ki Rab İsa adına size rica ediyorum ve yalvarıyorum diyor Pavlos. Değerli kardeşler. Yani Rabbi hoşnut eden yaşam anlık bir yaşam değil. Yani bir süre için, bir an için, bir süre için olan bir yaşam değil, gelişerek devam eden bir yaşamdır değerli kardeşler. Ve hatırlayın kimden örnek verdik en güzel örnek? Rab ile yürümekten söz ederken güzel bir örnek var kutsal kitapta. Değil mi? Hanok. Hanok. Ne diyor? Hanok. Kaç yıl yürümüştü Hanok? Kaç yüz yıl? 300 yıl diyor değil mi? 300 yıl. 300 yıl boyunca değerli kardeşler Tanrı'yı hoşnut etti. Çünkü Tanrı da Mesih'te yürüyordu hamdolsun. Rabbimiz İsa'ya bağımlı bir yaşam ne yapar? Daima Tanrı'yı hoşnut eder. Eğer Rab'be bağımlıysan, onun ışığında adımlarını atıyorsan kesinlikle senin bu hayatın, söylemlerin, davranışların, her şey Rab'bi hoşnut edecektir değerli kardeşler. Ve ilk 6 ayet için son olarak şunu söylemiştim ve noktalamıştım. Aslında tek bir ayetle özetlemiştim. Bütün bu ilk 2. bölümün ilk 6 ayetini bir tek ayetle özetledim. Hatırlıyor musunuz onu? Bütün bu ilk 2. bölümün ilk 6 ayetini bir tek ayetle özetledim. 4. bölümü açar mısınız? 1. Yuhanna mektubu 4. bölümden. 17. ayetti. O ayetle aslında özetleniyordu bütün bu ilk 6 ayet. Ne diyor arada?
Yargı gününde cesaretimiz olsun diye sevgi ve birlikte içimizde yetkin kılınmıştır. Çünkü Mesih nasılsa biz de bu dünyada öyle.
Bakın bunun altını çizin. Mesih nasılsa yani Fia Sipsein. Ya. Ya Mesih nasılsa dikkat edin. Mesih nasılsa yani o nasıl yürüdüyse, o nasıl konuştuysa, o nasıl davrandıysa bakın çok önemli. Nasılsa biz de bu dünyada öyleyiz. Yani onun yürüdüğü yolda onun ayak izlerini takip ederek hayatımızı sürdürmemiz gerekiyor. Burada bize açıklanan gerçek bu değerli. Özet olaraktan. Demek ki ben burada bu dünyada niçin varım? Rab için varım. Onun için size hatırlıyor musunuz bir gerçeğin altını önemli çizmiştim. Demiştim ki değerli kardeşler Rabbimizin o çarmıhta bizler için yaptığı o muhteşem işe baktığım zaman benim Recep olarak yapabileceğim tek bir şey vardır. Onun için yaşamak. Onun için hizmet etmek. Eğer onun için yaşıyorsan, onun için hizmet ediyorsan ne mutlu sana. Ama değilse de bu da kötü bir şey değil. Rab yüreğinin kapısını çalıyor. Her zaman seni yenilemeye, tazelemeye, bol meyve getirmeni getirebilmek için gerekeni yapmaya hazır. Yeter ki sen ölmeye yani yontulmaya hazır ol. Acı verici bir şey yontulmak ama izin verdiğimizde Rab bizim daha çok ürün getirmemizi sağlıyor. Onun için söylediğini yapanlar olmamız lazım. Ne söylüyorsak oyuz. Benim babamın meşhur bir sözü vardı. Diyordu ki oğlum ne yiyorsan olsun diyordu. Bak ne yiyorsan olsun. Yani yemek de çok önemli biliyorsunuz beden sağlığı için. Değil mi? Benim çok sevdiğim bir alan bu. Yani ne yediğin çok önemli. Nasıl yediğini bırak ne yediğin çok önemli. Onun için değerli kardeşler ne söylediğin sen ne söylüyorsan onu yapanlar olman lazım. Söylüyorsun Ama yapmıyorsan ne olur o zaman? İstersen ağzında kuş tut, hiçbir yararı olmaz. Onun için Yakup şu uyarıyı yapıyor bizlere. 1. bölüm 22, 1-22'de Tanrı sözünü yalnız duymakla kalmayın, sözün uygulayıcıları da olun. Yoksa kendinizi aldatmış olursunuz. Çok sert, acı verici bir şey. Rab seni seviyorum, Rab sana aşığım diyenler var bazen dualarında duyuyorum. Çok seviyorum bunu söyleyen kardeşleri. Rab'be aşığım, ben de aşığım. Ama insanlar bana baktıklarında gerçekten Rab'be aşık olduğumu görebiliyorsa ne mutlu bana. Ama diyorsa senin anlattığın Rab bu mu ya Recep? Git lan eksik olsun ben Rabbim abi neymiş o diyorlarsa ne üzücü bir şey değerli kardeşler. Onun için gerçekten uygulayıcılar olmamız lazım. Bol keseden atanlar olmayalım. Laf salatası yapanlar olmayalım sadece. Kendimizi yoksa aldatmış oluruz ve uygulayıcılar olalım değerli kardeşler. Onun için kutsal söz her zaman eyleme dönüşmesi lazım. Doğru mu? Eyleme dönüşmesi lazım. Yani Tanrı'nın sözünü okumak çok önemli. Ama okuduğumuz Tanrı sözü beni Rab İsa Mesih'te değişme yönünde harekete geçirmiyorsa, Rabbin sözünü okuyorum, Rabbin sözünden öğreniyorum ama bir hareket yok. Değişme yönünde bir hareket yok. Bir hareket yoksa, değişme yönünde bir hareket yoksa o kutsal kitabı, bak çok şık değil mi? Kardeşim sağ olsun Aytaç bunu benim için kapladı, yaptı. Ve bunu insan baktığı zaman renk olarak her şeyiyle insanı çekiyor. Bunu böyle koltuk altına taşımak da güzel bir şey. Yastığın altına koymak da güzel bir şey değil mi? Ama bunun koltuk altında taşımaya ya da yastık altına koymaya, koyma demiyorum ama hiçbir faydası yok. Eğer bu okuduğun sözler senin hayatında bir değişim yaratmıyorsa, Rabbin sözünü çok sevdiğini söylemenin hiçbir anlamı yok. Benim için de geçerli, bu hepimiz için geçerli. Rabbin sözü hayatımızda bir değişim yaratmalı. Değişim yaratmıyorsa o zaman eksiklik var demektir. Bakın, bu da çok büyük bir eksiklik her bir canda. Hepimiz zayıfız, benim de zayıflıklarım var. Biz çoğu zaman şunu yapıyoruz. Beni bağışla, bu benim zayıflığım diyoruz. Beni bağışla, bu benim eksikliğim diyoruz. Doğru mu Özlem? Diyoruz. Doğru mu Hatice? Doğru değil mi İsmet? Bunu diyoruz. Doğru Fikret? Bu benim zayıflığım diyoruz. Şimdi iki olay var. Ya bu benim zayıflığım Rab, beni bağışla deyip bunun arkasında durmak var. Zayıflığın arkasında durmak. Ya bu benim zayıflığım. Ya bu benim zayıflığım. Ya bu benim eksikliğim, beni bağışla. Bu benim eksikliğim demek var. Bir de bu eksikliğin gitmesi için gayret göstermek var. Eğer sen gayret göstermiyorsan defalarca emme basma tulumba gibi sen aynı şeyleri söylüyorsan bunun sana hiç faydası yok. İstediği kadar şık olsun. İstediği kadar güzel olsun. İstediği kadar insanı çeksin. Hiçbir faydası yok. Söz benim hayatımda, Recep'in hayatında önce başlasın. Rabbin sözü benim hayatımda biçim alması lazım. Vücut alması lazım. Eğer Rabbin sözü benim hayatımda beden almazsa, vücut almazsa, biçim almazsa Rabbin sözünün bende olmasının hiçbir yararı yok. Demek ki duymak, okumak önemli ama yaşama sokmak, uygulamak asıl önemli olan gerçek bu. Demek ki bilgi ve uygulama bir bütün olacak. Pratik ve teori bir bütün olması lazım. Evet, ne dedik? 6. ayette, son ayette, 1. Yuhanna mektubu, 2. bölümün 6. ayeti böyle noktaladık, şu ayette noktaladık. Tanrı'da yaşıyorum diyen Mesih'in yürüdüğü yolda yürümelidir. Nokta. Bununla noktaladık, doğru mu? Eğer Mesih'te yaşıyorum diyorsan onun yürüdüğü yolda yürümek zorundasın. Şimdi hemen hızlı bir şekilde açalım 1. Yuhanna mektubu. Dayı zaten. Bir kardeş okuyabilir mi? 1. Yuhanna mektubu 2. bölüm 7'den 11'e kadar olan kesim. 7'den 11'e kadar olan kesim. Özlem okuyabilirsin istersen. Yüksek sesle bir zahmet.
Yazıyorum. ışıkta olduğunu söyleyip de kardeşinden nefret eden hala karanlıktadır. Kardeşini seven ışıkta yaşar ve başkasının tökezlemesine neden olmaz. Ama kardeşinden nefret eden karanlıktadır. Karanlıkta yürür ve nereye gittiğini bilmez. Çünkü karanlık gözlerini kör etmiştir.
Amin. 11'e kadar değil mi? Güzel. Teşekkür ederim. Çünkü karanlık gözü kör etmiştir diyor. Şimdi burada Yuhanna bu noktaya gelene kadar belki fark ettiniz 3 önemli noktayı öne çıkardığına tanık oluyoruz. Nedir onlar? 3 önemli nokta sürekli öne çıkarıyor Yuhanna bunu. Birincisi yaşam, ikincisi sevgi, üçüncüsü ışık. Demek ki yaşam, sevgi ve ışık. Şimdi bölümlere ilerledikçe yani 3. bölüme girdiğimiz zaman örneğin 7 ile 21 ayetler arasında pardon 10 ve 24 ayetler arasında ya da 4. bölüme atlayıp 7 ile 21 ayetler arasına baktığımız zaman orada da aynı bu 3 temel gerçeği sürekli karşımıza çıktığına tanık oluyoruz değerli kardeşler. Sevgi, yaşam ve ışık. Zaten biliyorsunuz en fazla size sorsam sevgiyi işleyen hangi öğrencidir? Yuhanna'dır. O zaman şunu desek yanlış olur mu? Yuhanna eşittir sevginin habercisi. Bunu diyebiliriz değil mi gönül rahatlığıyla? Demek ki Yuhanna için bu ifadeyi kullanmak yanlış olmaz diye düşünüyorum. Evet Yuhanna gerçekten de sevginin habercisidir değerli kardeşler. Anımsarsanız ışıkta kalarak yürümenin yani Tanrı sözü ışığında hareket etmenin, yaşamanın önemi ve gerekliliği üzerinde dururken önceki konuşmalarımda Rab'deki kardeşlerimi sevebilmenin ön koşulunun da ne olduğunu söylemiştim? Işıkta kalarak yürümek olduğunu söylemiştim. Eğer ben kardeşimi sevebilmem için Tanrı'nın ışığında kalmam lazım. Yani Tanrı sözü ışığında adımlarımı atmam lazım. Tanrı sözü ışığında adımlarımı atabilirsem ancak değerli kardeşler, kardeşlerimi sevebilmem daha mümkün hale gelmiş oluyor değerli kardeşler. Ve eğer içimde var olan, konut kurmuş olan kutsal ruh bana Rab Tanrı'nın beni ne kadar çok sevdiğini gösteriyorsa, eğer kutsal ruh benim kime ait olduğumu gösteriyorsa, Tanrı'nın beni nasıl sevdiğini gösteriyorsa, o zaman ben de Tanrı'nın bana olan sevgisini nasıl göstereceğim etrafa? Seni severek. Birbirimizi severek. Demek ki Rabbin var olan sevgisini yansıtabilmemin ön koşulu birbirimizi sevmekten geçiyor değerli kardeşler. Demek ki ancak Rabbin sevgisi bu şekilde birbirimizi severek açığa çıkıyor, kanıtlanıyor, gösteriliyor değerli kardeşler. Bu sevgi, birbirimize karşı olan sevgi benim Rab'de olduğumu, Rabbin de bende olduğunu göstermiş oluyor. Sevgi bunu gösteriyor. Senin bana olan sevgi diyor ki evet İsmet gerçekten Rab'dedir ve Rab de İsmet'tedir kutsal ruhu aracılığıyla. Bunu altını önemli çizmek istiyorum değerli kardeşler. Onun için bu sevgi nasıl bir sevgi? İşte o çarmıhta sergilenen agape dediğimiz, agapeo dediğimiz Yunanca'da katıksız arı sevgi değerli kardeşler. Yani insan üstü olan tüm insanlığı ayrım yapmaksızın tüm insanlığı içine alan eşsiz sevgidir. Ve bu eşsiz olan sevgi nasıl açıklandı? Çarmıhta, Golgota tepesinde Rabbimizin kendi hayatını orada feda etmesiyle. Yani fedakarca sevmesiyle bunu açıklamış oldu. Onun için çok seviyorum. Beni de iman noktasına getiren ayettir. Yuhanna 3.16. Onun için kutsal kitabın kalbi olduğunu söylüyorum her zaman. Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki biricik oğlunu verdi. Ona iman eden mahvolmasın, helak olmasın. Ancak ebedi sonsuz yaşama kavuşsun diyor. Ne yapıyor? Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki. Sevdi. Doğru mu? Ona diyor ki biricik oğlunu verdi. Sevgi nedir? Vermektir. Demek ki sevginin dili vermektir. Bunu nerede görüyoruz? Bunu net bir şekilde Rabbimizin kendi hayatını feda etmesinde görüyoruz. Demek ki Rabbimiz hayatını çarmıhta feda etmekle, vermekle sevgisini net bir şekilde göstermiş oldu. Demek ki bu sevgi nasıl bir sevgi? Sadece sevilenleri, yani hoş olan, tatlı olan insanları kapsayan bir sevgi değil. Düşmanları da kapsayan bir sevgi. Değil mi? Şimdi seni seveni sevmek pek o kadar zor bir şey değil. Ama senden nefret edeni, senden hoşlanmayanı, senin arkandan dedikodu yapanı, sana karşı seni hatırladığında tüyleri diken diken olanı sevmek o kadar pek kolay bir şey değil. Doğru mu değerli kardeşler? Doğru. Onun için Matta 5:44'te bu sevgi düşmanları da içine alan sevgi olduğunu Matta 5. bölüm 44. ayetinde net bir şekilde görebiliyoruz. Demek ki imanlı sahip olduğu bu sevgiyi kendi gücüyle değil ancak içinde konut kurmuş olan kutsal ruhun gücüyle sergilemek mümkün hale geliyor. Demek ki ancak ve ancak dönüp dolaşıyoruz aynı noktaya geliyoruz. Kutsal ruhun yönetimi altında olmak zorundayız değerli kardeşler. Demek ki imkansız olan yani düşmanını sevmek ne kadar imkansızsa o imkansız olanı mümkün hale getiren kutsal ruhun yönetiminde yaşamakta. Biz ancak düşmanımızı sevebiliyorsak eğer, düşmanımıza karşı bir nefret, kin beslemiyorsak eğer, bunun tek bir nedeni var, Rabbim bizde olmasıdır. Rabbim bizde olmasından kaynaklanan nedenden dolayı biz düşmanımızı da sevebiliyoruz. Onu için dua bile ediyoruz. Emin olun, dua bile edebiliyoruz değerli kardeşler. Önceki parça, bu 3 ile 6 ayetler arasındaki parça, Yuhanna genel olarak buyruklardan söz ediyor. Orada biliyorsunuz 3 ve 6. ayetler arasında Yuhanna birkaç buyruktan söz ediyor. Ve şimdi bu 7. ayete girdiğimiz zaman ilginç olan alanı birazcık daraltıyor Yuhanna. Ne yapıyor? Bir buyruğa odaklanıyor. Yani o genel buyruklardan sıyrılıyor ve bir buyruğa odaklanıyor. Ve eski antlaşmada yer almış olan sevin buyruğu biliyorsunuz neydi? Buyruklardan bir tanesiydi sadece. Sevin buyruğu. Değil mi? Kutsal kitapta eski antlaşmaya baktığımız zaman buyruklardan bir tanesi de sevin buyruğuydu. Buyruklardan bir tanesi de sevin buyruğuydu. Ama eski buyruğu burada daha da yukarıya çıkarıyor Yuhanna. Yani o sevin buyruğunu eski antlaşmada yer alan sevin buyruğunu ne yapıyor? Biraz daha yukarıya kaldırıyor, öne çıkarıyor. Demek ki neden Yuhanna bu sevme buyruğunu daha üst seviyeye çıkarıyor. Niye öne çıkarıyor? Bunu biraz düşünebilir misiniz? Neden Yuhanna bunu bir üst seviyeye, en doruk noktaya çıkarıyor? Diğer buyrukların içerisinden sıyırıp onu diğer buyrukların üstüne çıkarıyor sevme buyruğunu. Neden yapıyor bunu Yuhanna? En üstün olduğu için. Ben de çok düşündüm bunun üzerinde. Nasıl açıklayabilirim diye düşündüm. Neden acaba Yuhanna bunu en üst noktada tutma gayreti içerisinde? Ve kutsal kitapta karıştırırken şu ayetle ancak mantıklı bir yanıt buldum. 13. bölümde değerli kardeşler 13. bölüm Romalılar 13. bölüm 8. ayet. Romalılar 13:8'e bakabilir misiniz? Romalılar 13 ayet 8. Ne diyor orada? Evet. Bakın, 10. ayete de atla, 10. ayetin son kısmı.
Seven kişi komşusuna kötülük etmez. Bu nedenle sevmek kutsal yasayı yerine getirmiş.
Bakın, sevmek kutsal yasayı yerine getirmektir. Demek ki değerli kardeşler, Yuhanna sevgiyi öne çıkarmakla, sen eğer o sevgide başarı elde ediyorsan yasayı da yerine getirmiş oluyorsun. Doğru mu? Bakın ben bunu yeni antlaşmada çok güzel bir şekilde bir bağlantı kurabiliyorum. Şimdi kutsal ruhun armağanları Galatyalılar 5. bölümde sıralanırken 22-23 bakabilir misiniz oraya? Onu ben o bölümden konuşma yaparken bu gerçeği size daha önce söylemiştim. Bakalım tekrar siz hatırlayabilecek misiniz? Galatyalılar 5-22-23'te orada kutsal ruhun armağanları sıralanıyor. Ne diyor orada? Kutsal ruhun armağanları diyor. Sevgi, sevinç, esenlik, sabır, şefkat, iyilik, bağlılık, yumuşak huyluluk ve öz denetim. Şimdi burada bir şey dikkatinizi çekti mi? Şimdi bakın, az önce okuduğumuz ayetler ne diyordu? Sevmek eşittir, kutsal yasayı yerine getirmektir. Doğru mu? Şimdi bu armağanlara baktığımız zaman, sevgi, sevinç, esenlik, sabır, öz denetim, şefkat sıralanırken, o ayetler içerisinde hiç sıralamaya dikkat ettiniz mi? En önde olan nedir? Sevgi değil mi? Demek ki değerli kardeşler, buradaki gerçek şu. Eğer ben sevinç, esenlik, sabır, şefkat, iyilik, bağlılık, yumuşak huyluluk ve öz denetimi sahip olmak istiyorsam, sevgi olması lazım önce. Demek ki sabrı, şefkati, iyiliği, bağlılığı, yumuşak huyluluğu tutan nedir biliyor musunuz? Sevgi, bir tutkal gibi sevgi. Bakın bu kolu sevgi düşünün, parmakları da diğer şeyler. Sabır, şefkat, sevinç, esenlik değil mi? Hepsi. Ne tutuyor? Bu kol tutuyor. Demek ki bu kol yoksa bu pat diye yere düşüyor. Görebiliyor musunuz? Demek ki bir bütün bir arada tutan sevgidir. Demek ki sevgi o kadar önemli ki eğer o sevgi olmasaydı bizim kurtuluşumuz gerçekleşmezdi zaten. Demek ki sevgi onun için çok önde. Ben o sevgiyi hayatıma sokarsam, o sevgiyle kardeşlerimi sevmeye devam edersem zaten sabırlı olmam mümkün hale geliyor. O zaman şefkatli olmam mümkün hale geliyor. O zaman öz denetim mümkün hale gelmiş oluyor değerli kardeşler. Onun için sizden ricam sevgiye sımsıkı tutunmaya çalışın. Onun için sevmek kutsal yasayı yerine getirmektir. Şimdi düşünelim bir aile, iyi düşünelim. Biliyorsunuz aile içerisinde bir takım kurallar vardır. Doğru mu? Sadece aile içerisinde değil, aynı zamanda da sokağa çıktığımızda da bir takım kurallara uymak zorundayız. Örneğin sokağa çıktığımızda çöpü sokağa atmama konusunda. Doğru mu? Ya da yolda yürürken trafik kurallarına uyma konusunda. Ya da arkadaşlarıma ya da öğretmenlerime nasıl davranmam konusunda anne baba ne yapıyor? Çocuklarını eğitiyor, öğretiyor. Doğru mu? Ne için öğretiyor? Tepesinde yasa olduğu için mi? Buyruk olduğu için mi? Hayır. Çocuklarının başına bir zarar gelmesin diye. Yani sevgiden kaynaklanan nedenden dolayı anne ve baba ne yapıyor? Çocuklarını bu yönde eğitiyor ve öğretiyor. Şimdi aynı şekilde sevgili kardeşler, Tanrı'nın yasasını yerine getirebilmek için de o sevgiyi gerçek anlamda anlamamız ve kavramamız gerekiyor değerli kardeşler. Demek ki o sevgiyi gerçek anlamda içimize sindirirsek yasayı yerine getirmek mümkün hale geliyor zaten değerli kardeşler. Onun için biz o sevme buyruğunu bir şekilde uygulamaya soktuğumuzda o zaman insanlara karşı yalan söylemiyoruz. Daha gayretli oluyoruz değil mi? Yalan söylememe konusunda. Eğer sevgi varsa insanlara karşı yalan söylememe konusunda daha çok gayretli oluyoruz. İnsanlara karşı nefret etmiyoruz. Nefret etmeme konusunda daha gayretli oluyoruz. Ne bileyim onların arkasından kuyusunu kazmıyoruz. Ya da ne bileyim onları öldürme arzusuyla yanıp tutuşmuyoruz. Demek ki sevgi buyruklara itaat etme konusunda bizleri ne yapıyor? Harekete geçiriyor. Ne harekete geçiriyor bizleri? Sevgi itaat etme konusunda, buyruklara itaat etme konusunda sevgi bizi harekete geçiriyor. Sevgi yoksa kuralları yerine getirmek, buyrukları yerine getirmek konusunda adım atmamız mümkün değil değerli kardeşler. Demek ki zorunluluk ya da korkudan dolayı değil, çarmıhta sergilenen sevginin bir sonucu olarak. Ve bu sevgi sayesinde de başkalarına gitme, başkalarına da o sevgiyi anlatma gücünü elde etmiş oluyoruz Rabbin sayesinde. Evet, şimdi burada Yuhanna bakınız birbirinizi sevin derken buyruklardan biri olarak değil, buyruklardan sadece biri olaraktan değil, listenin en başında olan buyruk olduğunu söylüyor. Sevgi buyruğunu. Ve yeni olan neydi? Buydu. Yeni olan buyruk buydu. Şimdi eskisinde ne diyordu? Bakın Leviller'de, aslında Leviller'e baktığımız zaman 19. bölüme, 18. ayete, orada eski buyrukta ne diyordu? Komşunu sev diyordu. Doğru mu? Komşunu sev diyor. 19. bölüm, 18. ayet. Komşunu sev diyor. Peki yeni buyruk nedir? Matta 5'e baktığımız zaman düşmanını da sev diyor. Bakın öbürü diyor ki komşunu sev. Şimdi komşunu sevmek tamam. Ama düşmanını sevme yeni buyruk ne diyor? Düşmanını da seveceksin diyor. Eski buyruk komşunu sev derken yeni buyruk düşmanını da sev diyor. Demek ki seni sevmeyeni, senden nefret edeni de sev. Senden hoşlanmayanı da sev. Bu nasıl mümkün oluyor değerli kardeşler? İşte Rabbimizin o çarmıhta gerçekleştirdiği o sevgi aracılığıyla. O sevgi bizim düşmanımızı sevmemizi sağlıyor. O kurtuluşu kabul etmekle ancak bu mümkün hale geliyor. İşte ifade ettiğimiz agape sevgisi, çarmıhta gerçekleşen o sevginin adı agape sevgisi. İşte tam bu değerli kardeşler. Evet. Şimdi 7. ayette şunu okumuştuk. Şöyle diyordu. Başlangıçtan beri kabul ettiğiniz eski buyruğu yazıyorum. Şimdi burada bir söz var, ifade var. Başlangıçtan beri diyor. Başlangıçtan beri. Şimdi Yuhanna mektubunda iki ayrı biçimde kullanılıyor bu başlangıçta ifadesi. Ve bu başlangıçta olan ifadenin ne anlam içerdiğini biraz önemsediğim için size bunu açıklamak istiyorum değerli kardeşler. Şimdi birinci bölümde başlangıçtan beri birbirde diyor ya, birinci Yuhanna mektubu birinci bölüm birbirde başlangıçtan beri dediğinde bu Rabbimizin ezelden beri var olduğunu bize açıklıyor. Demek ki birinci Yuhanna birinci bölüm birinci ayetteki o başlangıçta ifadesi Rabbimizin ezelden beri var olduğunu açıklamakta. Yani insan aklının geriye gidebileceği en uzak noktada sonsuzluklar boyunca Baba Tanrı'yla birlikte olan İsa Mesih. Yani başlangıçta derken aklımız ne kadar gidebiliyorsa geriye, o gittiği en son noktaya kadar, o sonsuzlukta, sonsuzluklar boyunca Baba Tanrı'yla birlikte olan İsa'yı açıklıyor bize bu başlangıçta ifadesi. Ama bu 7. ayette, yani belki ondan önce şunu söyleyeyim. Bir de Yuhanna müjdesinde var birbirde. Başlangıçta söz vardı diyor. Değil mi? Yani bu net bir şekilde bize geçmişte evet o başlangıcı en son, o geriye gidebileceğiniz en son noktada babayla birlikte olduğunu açıklıyor. Ve bu 7. ayete geçen başlangıç İsa ile ilgili değil. Buradaki başlangıç ifadesi bizlerle ilgili bir ifade. Bakın ilk söylediğim o başlangıç ifadesi, 1. Yuhanna 1.1'de geçen başlangıç ifadesi İsa ile ilgili olan bir şey. Onun sonsuzluğunu açıklıyor. İsa'nın sonsuzluğunu açıklıyor. Ama 7. ayetteki başlangıçtan beri ifadesi neyi açıklıyor? Senin Rab İsa Mesih'e evet dediğin anı. Yani değerli kardeşler, İsa Mesih'i Rab ve kurtarıcı olarak kabul ettiğimizden beri, yani başlangıçtan beri dediğinde sen İsa'ya evet dedikten sonraki dönem. Değerli kardeşler, burada başlangıçtan beri derken Yuhanna 2. bölümün 7. ayette bunu kastediyor. Başlangıçtan beri kabul ettiğiniz, yani Mesih'i Rab ve kurtarıcı olarak kabul ettiğinizden beri. Aksi halde 3. bölümde yer alan, 14. ayette yer alan şu ayet olmazdı. 3. bölümün 14. ayeti burada olmazdı o zaman. Eğer bu doğru olmasaydı değerli kardeşler, eğer bizlerle ilgili olmasaydı. Ne diyor 14. ayet? Biz kardeşleri sevdiğimiz için ölümden yaşama geçtiğimizi biliyoruz. Bakın ne kadar net ve açık. Ölümden yaşama geçiş ne ile açığa çıkıyor? Ölümden yaşama geçiş ne ile açığa çıkıyor? Ne ile kanıtlanıyor? Nasıl kanıtlanıyor? Senin ölümden yaşama geçtiğin nasıl görünüyor, ortaya çıkıyor? Evet, evet. Kardeşlerin birbirine olan sevgisinde. Değerli kardeşler bakın, biz kardeşleri sevdiğimiz için ölümden yaşama geçtiğimizi biliyoruz. Ne kadar açık ve net. Yani ben ölümden yaşama geçtim. Bu ne anlama geliyor? İşte bu demektir ki ben kardeşlerimi seviyorum. Kardeşlerimi sevmiş olmam benim gerçekten de Mesih'te olduğumun kanıtı, hamdolsun değerli kardeşler. Başka bir ifadeyle kardeşte olan sevgi yeniden doğmuş olduğumuzun, onda olduğumuzun kanıtı, göstergesi. Onun için Yuhanna 13.35, Yuhanna 13.35 destekliyor bu gerçeği şu şekilde. Yuhanna 13 ayet 35. Ne diyor? Birbirinize sevginiz olursa, yani senin bana, benim sana sevgim olursa, herkes bununla benim öğrencilerim olduğunuzu anlayacaktır. Bak, Rab'be ait olduğumuz nasıl anlaşılacak değerli kardeşler? Birbirimize olan sevgiyle. Ne kadar açık ve net. Birbirinize sevginiz olursa, herkes bununla benim öğrencilerim olduğunuzu açıklayacak. Demek ki yeniden doğum sonrası kutsal ruhun yüreklerde konut kurmasıyla birbirimizi sevme yönünde bir hareket başlıyor. Demek ki kutsal ruh iman aracılığıyla konut kurduğunda kutsal ruh ne yapıyor? Bizi harekete geçiriyor. Niçin harekete geçiriyor? Kardeşimi sevme konusunda. Anlaşıldı mı? Yani iman ediyorum. İman aracılığıyla Tanrı'nın ruhu konut kuruyor yüreğimde. Ve kutsal ruh ne yapıyor? Beni harekete geçiriyor. Ne için? Kardeşimi sevebilmek için değerli kardeşler. Demek ki bu sevgi gerçekten en önde olan sevgi olması gerekiyor. Onun için öğrencilerin başlangıçtan beri, İsa'nın öğrencileri başlangıçtan beri bu, kabul ettikleri eski buyruk, bu sevme buyruğu Rabbimizin öğrencilerine sık sık yinelediği buyruktur. Bakın Yuhanna 13'te olsun, Yuhanna 15'te olsun. Bu sürekli vurgulanmakta ve Selanikler 4'te de Pavlos bunu şu şekilde onaylıyor. Yavaş yavaş sona geliyorum, noktalayacağım. 4. bölüm, 1. Selanikler mektubu. 1. Selanikler mektubu, 4. bölüm ve 9. ayet. Ne diyor orada? Ne diyor? Okuyabilir misin? 4.9. 1. Selanikler 4.9.
Kardeşlik sevgisi konusunda kimsenin size bir şey yazmasına gerek yoktur. Çünkü Tanrı size birbirinizi sevmeyi öğretti.
Bak, gördün mü? Birbirimizi sevmeyi öğretti. Zaten İsa yaşamı boyunca öğrencilerine bunu öğretti. Birbirimizi sevmenin ne kadar gerekli ve önemli olduğunu. Demek ki kutsal ruh gelmezden önce Rabbimizin yeryüzündeki 3 yıllık hizmeti döneminde birbirinizi sevin buyruğu verilmişti değerli kardeşler ve sürekli üzerinde durularak öğretilmişti. Demek ki bu birbirinizi sevin buyruğu nasıl yerine gelecekti? Bu birbirinizi sevin buyruğu nasıl yerine getirilecekti? Kutsal ruhun gücüyle. Çünkü onun desteği olmadan bunu becerebilmemiz, uygulamamız mümkün değil değerli kardeşler. Bırakın düşmanı sevmeyi, birbirimizi sevmek bile mümkün değil. Kutsal ruhun gücü olmazsa bırakın düşmanımızı sevmeyi, ben İsmet'i sevmem bile mümkün değil, Fikret'i sevmem bile mümkün değil. Ama kutsal ruhun gücü sayesinde, onun desteği sayesinde ben kardeşimi sevebiliyorum. Demek ki onun desteği olmadan bu mümkün değil değerli kardeşler. Onun için şunu söylemek istiyorum. Aklınıza, yüreğinize yazmanızı rica ediyorum. Bir imanlının kime ait olduğunu gösteren işaret nedir? Bir imanlının kime ait olduğunu gösteren işaret nedir? Bir imanlının kime ait olduğunu gösteren işaret nedir? Bugün günümüzde nedir bu? Boyuna takılan çarmıh değil mi? Boyuna takılan çarmıh neyi gösteriyor? Kime ait olduğunu gösteriyor değil mi? Öyleyse ne mutlu. Ben ona bak karşı değilim. Ama bugün bir imanlının kime ait olduğunu gösteren işaret boyuna takılan çarmıh değil. Hatice'ye olan sevgimdir. Birbirimize olan sevgidir. Takmaya karşı değilim. Ben de pocket cross dedikleri Amerikalı üstünde çalışırken 10 sene çalıştım Amerikalılarla beraber. Onların çok meşhur pocket cross, cep çarmıhı vardı. Ben hep cebimde taşırdım onu. Cebimde böyle. Devamlı da taşırdım bir şey gibi. Ama onu cepte taşımak, boynunda taşımak birçokları zaten Ayşe için geçerli değil ama birçokları aksesuar olaraktan kullanıyorlar çarmıhı. Aksesuar olaraktan. Ama bizim simgemiz çarmıh değil. Bizim simgemiz şimdi diyor ya gördüğü kardeşini sevmeyen görmediği Rabbi nasıl sevebilir? Doğru mu? Demek ki benim simgem, benim sembolüm kardeşimi sevmek. Rabbin beni sevdiği gibi. Bu çok önemli değerli kardeşler. Onun için lütfen bunu sizden rica ediyorum. Öğrencilerin bir arada tutan, bütünlük içerisinde hareket etmelerini sağlayan yine bu sevgiydi. Tıpkı bir tutkal gibi düşünün. Hani Uhu var ya 404. Sevgi bu. Demek ki karı koca ilişkisini de ayakta tutan nedir? Sevgidir. Evli olanlara ben sorarım. Sizin ilişkinizi eşinle birlikte birlikteliğini devam ettiren nedir Songül? Sevgidir değil mi? Fikret nedir sorsam? Sevgidir. Bana sorsanız aynı şeyi söylerim. Sevgi olmasa ben hayatta Krishna'yla 28 yıl yaşayamazdım. Ama sevgi bizi bir arada tutuyor. Eşime olan sevgi, eşimin bana olan sevgisi. Bizi sevgi bir bütün ayakta tutuyor. Sizleri de ayakta tutan Rabbin sevgisidir. Ama bu sevgiyi sen kendinde tutmayacaksın. Başkalarına da götüreceksin. Bize verilen sorumluluk bu değerli kardeşler. 13. bölümde ne diyordu? 34'te Yuhanna 13:34. Size yeni bir buyruk veriyorum. Değil mi? Size yeni bir buyruk veriyorum. Birbirinizi sevin. Birbirinizi sevin. Bu bir his değil. Bu bir istek. Yani sevmiş olmak için sevmek değil. Sevmen gerektiği için de sevmek değil. Sevmek, dikkat edin, sevmek istediğin için seviyorsun. Neden? Çarmıhtaki sevgiden dolayı. O sevgi senin sevmeni sağlıyor. Demek ki çarmıhta akıtılan kan senin sevgini anlamlı kılıyor. O zaman şunu söyleyebiliriz değerli kardeşler. Ben sevgi olmadan sürdürülen iman hayatı bence verimsiz bir hayattır. Eğer sen verimli bir hizmet ve armağanlarını verimli bir şekilde, etkin bir şekilde kullanman istiyorsan eğer sevgi senin yüreğinde oturmuş olması lazım. Sevgi varsa hizmetin daha anlamlı, daha etkili oluyor. Sevgi varsa o zaman o sahip olduğun armağanlar daha değer kazanıyor sevgili kardeşler. Tüm armağanlar, tüm hizmet daha anlamlı, ve daha değerli oluyor. İşte bu yüzden bu 13. bölüm 1. Korintliler 13 çok seviyorum. Sevgi bölümü ne diyor ilk 1. ayette? Diyor ki sevgim olmazsa ses çıkaran bakırdan ya da çınlayan zirden farkım kalmaz. Ton ton ton ötersin o kadar. Başka hiçbir şey ifade etmez. Onun için Pavlos o kadar güzel tamamlıyor ki o sevgi bölümünü. 13-13. Hiç aklınızdan çıkmasın. 13-13. Geriye kalan 3 şey vardır diyor. Nedir onlar? Bilen var mı? Geriye kalan 3 şey vardır. Nedir onlar? Kalıcı olan 3 şey. İman, umut, sevgi. Ama nasıl devam ediyor? En üstün olanı sevgidir. En üstün olanı sevgi. Bakın sevgi bütün duvarları yıkar değerli kardeşler. Sevgi bütün engelleri aşar. Ancak bunu sevgi yapabilir. Eğelim yüreklerimizi. Ben de dahil. Rabbi seviyorum. Bu doğrudur. Ama hangi oranda o sevgiyi hayatımda yansıtıyorum? Bunu kendimize soralım lütfen. Ya da Rabbi seviyorum. Evet doğru. Hangi oranda Rabbim beni sevdiği gibi kardeşlerimi seviyorum? Kardeşlerim için her gün dua ediyorum. Düşünelim ve belki değişiklik olması açısından genelde hep İbrahim'e dua ettiriyorduk. Ama kısa 20-25 saniye kalalım. Belki kapanış duasını Fikret yapsın bugün. Bir 20-25 saniye sakin kalalım. Düşünelim. Bu sevgiye odaklanalım. Ne kadar etkindir bu sevgi bizim hayatımızda? Ve hangi oranda bunu hayatımızda yansıtabiliyoruz?